Ayrım 16.
Oysa bu kıyafet töre icabıdır. Parti gücü bile engelleyemedi. Töre diye şekille uğraşacak halim yok. Canım ne çekerse onu giyerim. Böylece ilk isyan kendi giysilerimize oldu. Sonradan dedem, şeklin, dış görünüşünün kişiyi etkilediğini anlatmıştı. Ruha güç veren manevi değerlerle bir uyum sağlamalıymış dış görünüş. Fakat benim değerlerimin böyle bir şekilde desteklenmeye ihtiyacı yoktu. Zaten destekleyemezdi de. Beyaz tülbent, o saf teslimiyet, razı geliş ve uzatıp boynunu, yo. Manga başı Dimitri'nin sesini duydum. Annemi soruyordu. Hasta olduğunu söyledim. Kesilecek gündeliği hatırlatmasını bekliyordum. Ama o, dedi. Kocası hain olursa karısı hastalanır. Sen de dikkatli ol. Ayaklarımın dibine tükürdü. Dönüp yürüdüm. Genzim yanıyordu. Hayır, ağlamayacağım. Bu çok tabii İlay. Baban seni her yerde ve daima takip edecek. Suçlunun ailesi de beraber çekmez mi eziyet? Hem kaç türlü. Başımı göğe kaldırıp tek tek sönen yıldızlara baktım. Nereye gidiyorsun küçük yıldız? Yolumu aydınlatan ışığını alıp götürüyorsun. Yakışmaz sana. Beni böyle şaşkın, böyle yalnız bırakmak. Karanlığın içinde. Küçük yıldız, de bana yolun nereye? Anlat. Aşılmaz dağları aşıp, çağlayan ırmakları geçip, seninle gelmektir dileğim. Çünkü o ulaşılmaz ışığındır hedefim. Ve gözyaşları içime aktı. Kamyona tırmandım. Kadınlar sıkışıp bana yer açmaya çalıştılar. Birinin dizi dibine ilişebildim. Şimdi şiir düşünmenin zamanı mı? Dedemin Mahmut Necmettin'den naklettiği bir söz. Ülkeler gökteki yıldızlar gibidirler. Onlara ulaşılmaz ama onlarla rota tayin edilir. Kim bilir ne zaman bu söz için karalamıştım bu şiiri. Giyeydin ya bir hırka abe kızanım, titreyip durursun. Soğuğu dişlerimin tıkırdadığını kadıncağız bu lafı edince fark ettim. Ses çıkarmadım. Kamyon kusar gibi homurdandı. Bir iki silkindi. Sallandı ve ok gibi fırladı. Sanki arkasından koşan var. İşe yetişmeli. O kadar sıkışık oturuyorduk ki sarsıntıdan hiç rahatsız olmadık. Yola çıktıktan bir zaman sonra fısıltılı sorular başladı. Sahiden babam mı asmış o bayrağı? Nedendir Türk demeye bile korkuşları, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, o bayrak, ha? Tüh reziller, cevap verilmez. Babam sahiden Razgrad'ın adamı mıymış? Ya nasıl da dedemi suçlamış Kemal Efendi? Annem ne yapıyormuş? Üzülmüş mü? Oh mu demiş. Şimdi çekecek olan, en çok çekecek olan benmişim. Vah bana vah. Okuldan kovuluşum babam yüzünden değil miymiş? Zehra gelin sahiden hasta mıymış? Tek cevap alamayınca benden hükümler başladı. Annenden hayır gelmez gayrı. Dedenin bir ayağı çukurda. Yandı senin başcağızın. Mektep iyi idi. Fidan gibi ince. Pek de ufak tefeksin. Çalışamazsın toprakta. Çalışanların canı yok mu? Hiç mi incesini ufak tefeğini görmedik? Bu gavur çalıştırır adamı. İt gibi. Yandı başcağızın. Yandı kaderin. Okuyordu iyi idi. Şehre mektebe gidecekti. Ne yapacaktı okuyup şehre gidecek de onlara kölelik mi edecekti? Ya biz köyde başka bir şey mi yapmaktayız? Hem şehirde kölelik köydekinden iyidir. Abi susun be, it oldun mu bir kez? İster saray kapısında havla, ister çobanın kulübesinde. Ne fark eder? Bu sözü kimin söylediğini anlamak istedim. Göremedim. Sanırım küçük Mehmet'in anasıydı. Vah canım, Mehmet'im kara gözlü kuzum. Sen varsın, varsın ya. Kader bu abe, kader. Çekeceğiz, yazılmış yazımız. Böylece sürüp gitti kadınların sözleri. Motor gürültüsüne karışıp eridi. Dinlemedim. Kara giyimli, kararmış kadın kurularının merakları, hükümleri hatta alakaları beni hiç ilgilendirmiyordu. Annemin şahsında hepsini tanımaktayım. Sizi boynu bükük, tutsaklığa kader diyen budalalar sizi. Oh bana ne onlardan, tekerlekler her dönüşünde. Mehmet var ya diyorlar, onunla ilgilenmeliyim. Aslında yılın bu ayında tarlalarda yapılacak pek iş yoktur. Kışın yakmak üzere mısır ve tütün sapları toplanır, kooperatifte istif edilir. Kamyondan inince tek sıra olup bekledik. Dimitri isimleri okudu. O gün çalışılacak yerleri gösterdi. Kadınlar sırayı bozmadan yürüyüşe geçtiler. Hepsinin elinde öğleyin verilen 15 dakikalık molada açıp yiyecekleri azık torbası vardı. Yanıma yemek almadığımı hatırladım. Bir gün evvel de pek bir şey yememiştim. Açlık duymuyordum. Bedenim olabildiğince gerilmiş, dik, canlı. Dimitri beni çağırdı yanına. Beraber yürüdük. Babam yanılmamış. Görevim yeni açılacak bir tarlanın kaba taşlarını ayıklamak, kökleri sökmekmiş. Yevmiyesi de pek azdır bu işin. Ceza, peşimi bırakmayacaklar. Parti beni denemekte. Engebeli toprakta eğilip kalkıp, koca taşları yuvarlayarak bir köşeye istif etmeye çalışırken, bir kısım insanların neden Allah'a inanmadıklarına bir sebep daha buldum. Öyle ya, partinin koca gözleri hep üzerimizdeyken, her zaman her yerde hazır ve nazır olan bir Allah'a ihtiyaçları yoktu. Ama partinin esirgiyen, koruyan vasıfları yokmuş. O takip eder, gözler ve yalnız cezalandırırmış. Fakat bazı insanlar şuursuzca olmalı, kendilerini korkutanı tercih ediyorlar. Nasıl bir tercihse, bazen ellerimi şimdiden sızlamaya başlayan belime dayayıp soluklanıyorum. Ta uzakta çalışanlara bakıyorum. Onların tümü birden ve topluca hüzünlü bir görüntüden ibaret. İnsana sebepsiz sıkıntı veren, gri, beyaz, siyah bir sonbahar kartpostalı seyreder gibiyim. Şu çalışanlar boyutsuz mahluklar ve şüphesiz onlar varlık değil. Eğiliyorum tekrar. Toprak sert. Canlı kahverengisi solmuş, rengi kirli bej. Yaz kamplarında çalıştığımız toprak böyle miydi? Ya topladığımız domateslerin alı, biberlerin yeşili? Yol yürümeye, küfe doldurmaya alışığım. Anca bu taşlar, bu taşlar, ikide bir başımda biten Dimitri'nin "Haydi sallanma, yürü!" feryatları. Öğlene doğru parmaklarımın arasından kan sızmaya başladı. Aha kan mı? Boş ver be. Olur hep ilk başlayanlarda. Böyle şey için sıhhiye çağrılmaz hükmü. Birden boşanan yağmur, sağanak. Ne ziyanı var Eminof'a? Hızlı çalış ki üşümeyesin. Yağmur tembellerin tesellisidir. Haydi koşa koşa, koşa koşa. Belime gelen, bazen boyumu aşan kayalar da var. Ayağınla da tep, ayağınla da. Şöyle sırt ver, dayan, it, haydi. Onlar akçabardaklar mıydı? Yana kıvrılan yüzlerinde bir hayret vardı. Demek hayat budur. Dönüş yolu için kamyona yürürken sağa sola yalpalıyordum. Dimitri'yi keyiflendirmiş olacağım. Takıldı. Ne o okul çocuğu, işçilik ağır mı geldi? Cevap vermedim. Daha dikkatli yürümeye çabaladım. Fakat tutulmuş bir bel, sızlayan ayaklarla bu iş ne güçtü. Hala açlık duymuyordum. Tek isteğim uzanıp yatmak. Şöyle gözlerimi kapatabilmek. Gün boyu dedemle annemi düşünmemeye çalıştım. Kamyonda kadınlar hatırlattı. Acaba ne olmuş benimkilere? Belki Hüseyin pehlivanı da götürmüşlerdir. Olabilir. Sakın üzülme İlay. Yandı başcağızın bir kere. Ne yapacaksın? Çekeceksin. Acep kaç yıl hapis yer Kemal Efendi? Ne hapsi be? Onu. Neyse üzülme sen İlay. Kız hanım sen de hiç konuşmuyorsun. Abi ne yapsın kızan daha ilk günü. Bütün kemikleri çıtırdar şimdi. Konuşabilir mi? Babasını götürdüler. Daha dün be. Daha dün mü? Daha dün mü? İmkansız. Arada onca taş var. Yuvarlana yuvarlana giden. Beş toprağın üstünde seken taşlar. Daha dün ha? Zaman. Akıp giden bir nehirdir. İçinde olaylar ve insanlar. Herkes kendince nasibini almakta. Bütün mesuliyet insanda. Kabahati zamana bulma uşağım. Akıp giden nehirde sen istediğince, istediğin kadar kullan suyu. Yahut hiç kullanma. O sürtünüp sana. Geçip gitsin. Mesuliyet insanda uşağım. Galiba bu kez hep akıp gitti yanımdan. Suyun farkına bile varmadım. İçim geçmiş. Sarsıntı ile kendime geldim. Durmuşuz. Kadınlar atlayıp dururlar. Ben de indim. Dimitri böğürüyordu. Gençlere yarım saat yemek molası, kolektif çalışması var. İrkildim. Bütün gün böylesine çalıştıktan sonra mı kolektif? Bunca zaman, okul sonraları orada hoplayıp zıplarken, çocuklarla uğraşırken, hiç mi düşünmemiştim ki gençlerin büyük çoğunluğu işten dönenlerdir? Düşünmek değil, en basit bir gerçek gibi biliyordum. Mühimsediğim yoktu. Şimdi bizzat yaşayınca olayı, herhalde bütün arkadaşların ellerinden öpmek gerekir diye geçti aklımdan. Yarım saatlik mola ha, eve gidip dönmeye bile değmez. Hayal ettiğim yatak. Öfkeyi ve kini buncasına şiddetli soluduğumu hatırlamıyorum. Yere çöktüm. Mehmet'in anasına eve haber vermesini söyledim. Kadınlı erkekli gruplar pek çabuk dağıldılar. Elbet dedemi, anamı merak etmeliyim diye düşünüyordum. Meliyim. Gidip onları görmek, hal hatır sormak, kendimden bir haber vermek lazım. Lazım. Mantığım böyle söylüyor. Oysa içimde tek kıpırtı yok. Ne merak etmek, ne görme arzusu. Duygularım tümden gitmiş. Başımı ellerimin arasına aldım, sıktım. Bir şeyler istedim, haydi. Ne mümkün. Ve işte o akşam saatinde yol kenarında otururken gözyaşlarım kurudu. Bir katı cisim, boğazımla göğsüm arasında bir yere sıkışıp kaldı. O günden yıllar sonrasının bir akşam vaktine kadar hiç ağlamadım. Ama birçok kere o sert cismin genişleyip beynime dağıldığını, kol budak salıp kalbime yürüdüğünü hissettim. Pek çok kere gözlerim yuvalarından fırlayacak gibi oldu da hiç yaş akmadı. Çok mu yoruldun? Şu ses, yarı ürkek, yarı neşeli bir şey sordu. Anlamını kavrayamadım ilk anda. Başımı kaldırmadım. Omuz silktim, sesi tekrar duydum. Bana dargın mısın? Yabancı, Mehmet Ali olsaydı. Ya o nerelerde kuzum? Seni hiç aklıma getirmemişim, affet. Yüzüme bakmayacak kadar dargın mısın? Nihayet kaldırdım başımı. Stefan bu. Neden dargın olacakmışım ona? Derken hatırladım yüzüme vurduğunu. Ses çıkarmadım. Yere yanıma oturdu. O hatırlı bir Bulgar'ın böyle sokak ortasına oturuvermesi, hele bizden birinin yanına. Görülmüş iş mi? Senden özür dilemek istiyorum dedi. O an kendime hakim olamadım. Çok kızmıştım sana, çok. Çünkü İlay, çünkü okula gelirken ben sana bir şeyi hatırlatmayı düşünmüştüm. İsteyecekleri şeyi mutlaka yap. Mesela asla baban değil. Yap istedikleri şeyi. İmzala senin için hazırladıkları itirafnameyi. Hiçbir şey olmayacak babana. Çünkü zaten daha Şunlu'dan müfettişler de gelmedi. Ciddi bir sorgu sual de başlamadı. Şu bekleme zamanında seni sınamak geldi akıllarına. Ellerindeki imzalı kağıdı belki ileride sen bir hataya düştüğün vakit kullanırlar ama sen zaten dikkatlisindir. Hata yapmazsın. Şu imtihanı atlat. Kimsenin haberi bile olmayacak köyde diyecektim. Bütün bunları anlatacaktım. Ama İlay, anlıyorsun değil mi? Sınıfa girip de sizi öyle görünce bir de utanmadan onu sevdiğini söyledin bana. Ne yapabilirdim? Çok kızdım. Hiç utanma yok sende. Nasıl söylersin öyle? Nasıl? Uzun bir süre sustuk. Nihayet konuşma gücümü buldum. Utanılacak bir şey yapmadım dedim. Ben sevdim, anlıyor musun? Belki tek utanılmayacak şey sevmektir. Geber Emi, daha önce bana sevgiyi bilmediğini söylemiştin. Budala olduğun için inandın. Hiç 16'sına basmış bir kız sevgiyi bilmez mi? Böyle konuşma benimle, böyle konuşma. Ya nasıl konuşayım isterdin? Suçsuz bir insanı tutukladınız, beni okuldan kovdunuz. Deli kız, komşularına bağırdığın gibi bizim orada da bağırsaydın ya, bayrağı babam astı deseydin ya, ne olurdu, sersem. Kimmiş bayrağı asan, buldunuz mu bari? Bulunacak elbet. Yine bir süre sustuk. Dalmış, bereli parmaklarımı teker teker emmeye başlamıştım. Çok acıyıp acımadığını sordu. Sanki ciddiydi ilgisi. Aman üzülme yavrum. İlk gün için pek fena sayılmaz durumum. Bak İlay Eminof'a, babanın suçsuz olduğunu biliyorum elbet. Fakat bu durumda, yani senden sonra parti onu suçlu bulmayı uygun gördü. Şimdi bizim de en azından birer partili olarak onun suçlu olduğunu kabul etmemiz gerekir. Ben senin gibi partiye aday bile değilim yoldaş Karova. Komsomolum, daha bu gibi incelikleri pek kavrayamadım. Stefan sırıttı. Gözlüklerini çıkardı, elinde evirip çevirip silmeyi unuttu, tekrar taktı. Herhalde iyice ıslatıp taradığı saçları kafasına yapışmıştı. Bu haliyle büsbütün şapşal görünüyordu. Çekilip gitse şu adam. Halbuki konuştu. Şimdi bırak o konuyu, asıl demek istediğim. Yani seni denemek istediklerini anladığın halde açık vermen garibime gitti, zekandan umulmazdı. Evet, zekam beni bir cinayete ortak edecek kadar parlak değil. Fakat bir şey olmayacaktı ki babana. Olsa bile yani asılsa, Hayır, bu cinayet falan değildir yoldaş Eminof'a. Bu şey, partinin iyi bir eleman kazanmak için başvurduğu herhangi bir metottur. Buradaki eleman sendin, sınandın. Ve kaybettim. Ne kötü bir sınama. Değil. Çünkü yıllardan beri Rusya'da buna benzer çeşitli metotlar uygulanmıştır ve parti yararına sonuçlar alınmıştır. Hem böyle tek kişi değil, bir sürü insan göz kırpmadan harcanabilir. Mühim olan parti çıkarıdır. Partiye sadakatle hizmet edecek insan kazanmaktır. Rusya böyle yaptığına göre, herhalde ondan iyi bilecek değiliz ya. Herhalde. Burada mesele seni denemek, seni kazanmaktı İlay. Midemde bir kasılma oldu. İki büklüm oldum. Ne var, ne oluyor İlay? Büyük soluklar alıp midemdeki kilitlenmeyi çözmek istedim. Bu kez başım döndü. Nen var yoldaş? Bir şey yok gibilerden başımı sallayabildim ancak. Konuşamadım. Midem öfkeden kasılıyordu. Yahut yorgunluktan. Acaba açlıktan mı? Çünkü Stefan beni tetkik ettikten sonra açsın sen dedi. Ellerin titriyor. Yüzün adam akıllı sarardı. Açsın. Katlanamazdım bu lafa. Dişlerimin arasından tısladım. Hayır. Cebinden bir bisküvi çıkarıp uzattı. Al ye, al al. Burnuma doğru tutulan şu dört köşe hamur parçasına baktım. Şekerli de olmalıydı. Ağzım sulandı, çıldırdım. Kapıp kaçmalı. Başka türlüsü olabilmez. Kap. Ve dura kaldım öyle. Yutkundum. Hayır dedim, aç değilim. Güldü. Çat diye ısırdı. Kıtır kıtır yedi karşımda. Şu ses dişlerinin, dudaklarının çevresinde uçuşan bir bisküvinin tozları. Midem esaslı bir tekme yemiş gibi ağrımakta. Saç diplerim terliyor. Haydi kolektife gidelim dedi. Sen mi Stefan, yoksa ben mi? Bir ucu ölüm olsa yine kalkar yürürüm. Böyle düşündüm. Ne basit bir iddiaydı. O an için dünyanın en önemli meselesi göründü bana. Kalkmak için elini uzattı. Görmemezlikten geldim. Ağır ağır doğruldum. Kalbimin pompaladığı buz gibi öfkeydi. Dayanıp öfkeye yürüyebildim. Beraberce vardık salona. Gelenler olmuş. Bir takım otların bize garip garip baktıklarını fark ettim. Ne neşeli bir durum. Benimle çok ilgilenmedin mi yoldaş? Başına bir iş gelmesin bu yüzden. Hayır, şöyle köşeye oturalım. Seninle konuşmam istenildi. Emre aykırı bir şey yapmıyorum. Beni merak etme. Bak yoldaş Eminof'a, seninle açık konuşacağım. Açık, iyi dinle. Elimle midemi ovarak başımı salladım. Olur anlamına. Senin için hala umut var. Çünkü babası hapse tıkılmış birinin hala partiye eski sadakatiyle bağlı olması, sosyalizmi yüceltmesi iyi bir örnek teşkil eder. Budalasın şüphesiz. Fakat ben senin sosyalizme bağlılığından asla şüphe etmem. Bunu böylece anlattım. Yetişmen gerekiyor. Bazı prensipleri daha iyi kavraman lazım. Zamanla olur. Sana ben kefil olurum. Evet, hatta belki okula bile geri dönebilirsin. Yalnız. Yalnız. Şey, tabii Mehmet Ali ile münasebetini keseceksin. Bu bir. Sonra tabii iyi bir işçi, iyi bir komsomol olacaksın. Kolektifteki faaliyetlerin eskisi gibi devam edecek. Şartlarım bunlar. Yoldaşlar Veselinov ve Ivanov da kabul ettiler mi senin fikirlerini? Evet, tabii ben çok ısrar ettim. İyi bir propagandist olarak çalışmaya başlarsan, dediğim gibi okula dönme şansın bile olabilir. Hala midemi ovalıyordum. Düşündüm. Bu adamlar Türkler arasında partiye bağlı adam bulmakta ne kadar zorluk çekiyorlar ki Stefan böyle bir teklifle geldi bana. Kendisinin ısrar ettiğini söylemesini hiç ciddiye almıyorum. Benim için kılını kıpırdatmaz. Neydi o tokat? Evet, maskemi deldikleri halde fayda ummaktalar benden. Sineği yakalasalar, sıkıp rejimleri lehine yağ çıkarmaya çalışacaklar. Eğlenmeye başladım. Mide kasılmalarım bile hafiflemekte. Şu sözleri çok değil, bir gün önce duysaydım, nasıl faydalanabilirim diye düşünmeye başlardım. Oysa aradan geçen o zaman akıp giden nehir, yuvarlanan taşlar, anamın çığlığı, babamın gözyaşları. Yo dedeciğim, su sürtünüp geçmemiş bana, almışım nasibimi. Oynamak için en ufak bir arzu yok içimde. Düşmanımdır karşımdaki, gayri kendimden fedakarlık etmeyeceğim. Açık, rahat ve hür, sürdüreceğim mücadelemi. Kentte olmamışım da, köyde olmuşum, doktor değil de işçi. Zaten kenti ve doktorluğu ummam hata idi. Ait olduğum yerde savaşmalıyım. Ben yoldaş büyüklerin yerinde olsaydım, benden çok daha verimli bir işçi olan Kemal Efendi'yi yerinde bırakır, kızını sürerdim cehenneme. Nasıl da ciddiye alıyor sözlerimi. Bak işte diyor, yetişmen lazım derken bunları kastetmiştim. İşçi nedir ki? Aydın lazım bize. İşçi biraz hayvan, biraz da makina. Halbuki aydın, beyin demektir. Her kıvrımından Marx, Lenin, Zhivkov fırlayan bir beyin. Tam öyle. Evet, ne diyorsun? Tamam değil mi? Tamam değil Stefan. Ben Mehmet Ali'yi seviyorum. Hem de nasıl bir bilsen. Fakat kolektif çalışmalarını eskisi gibi dikkatle yürütürüm. İyi bir işçi olmaya zaten mecburum. Yevmiye meselesi önce, değil mi? Fakat okul, hani sen? Çok şey öğrendim Stefan. Bir işçiye bu kadar bilgi yeter. Gelen konferansçıları da dikkatle dinlerim. Merak etme. Aptallık etme, düşün. Seni affetmeye hazırım. Unutacağım Mehmet Ali'yi ama aksi halde... Cümlesini tamamlamadı. Biraz bekledim, sonra ayağa kalkıp yüksek sesle ona veda ettim. Yoldaş Karova, ilginize teşekkür ederim. Şimdi müsaade ederseniz çocukların yanına gideyim. Eliyle defolmamı işaret etti. Yalpalamamaya dikkat ederek küçük adımlarla yanından ayrılırken göz ucuyla benden boşalan yere Arif'in oturduğunu gördüm. Gel süngülü yiğit, alkışlasınlar. Şimdi sen söyle, söz senin. İşte bayrak şairinin bir başka şiirinden bir beyit. Geçenlerde Fatma tutuşturup elime kaçmıştı. Acaba Arif bunu biliyor mu? Neyse, ben sözü ona verdim. Çok yakıştı süngülü yiğit tabiri görünüşüne. Aman Allah'ım, lider. Yoksa yanlışlıkla Mehmet'e çarpmışım. Hemen kolundan yakaladım. Allah rızası için dedim. Bir bardak su, bir parça ekmek bul bana. Ne o gece ne ertesi gün göremedim Mehmet Ali'yi. Doğrusu sabahın ayasında kamyonların oraya geleceğini pek ummadım ama annemin yanında yürürken sağa sola bakınıyordum. Fakat akşam dönüşte yolumuzu bekleyeceğinden emindim. Hatta taşlarla savaşırken bile onu göreceğim anı düşündüm. Bizi ayırmak istediler, okulu vaat ettiler karşılığında. Hiç olabilir miydi Mehmet Ali? Olmazdı, diyordu o hep. Olmazdı İlay, seni kimselere veremem. Kamyondan ilk atlayan ben oldum. Dört gözle araştırdım meydanı. Yok, başına bir iş getirdiler mutlak. Seni Stefan, seni. Georgiev eline bir megafon almış bağırıyordu. Akşam saat 9'da köy halkı meydanda toplanacak. Tam 9'da. Misafirlerimiz var, bütün köy halkı. Bu gece kolektif çalışması yoktur. Saat 9'da. Bu Georgiev'in tayininden önce bize son hitabı olmuş. Yerine Boris Kotchevov gelmişti. Dedeni de alıp gelelim kızım. Ama o pek durgunlaştı İlay. Hiç konuşmadı dün. Bana baktı. Yemek yedirdim ama hali çok tuhaf. Ne yapsak ki? Her zamanki annem. Kendi derdini atmış içinde bir yerlere. Dedemi merak ediyor. Yapacağı şeyi de bana soruyor. Her zamanki İlay da onu teselli etti.